Ayrım 15.
Bu türlü bildiriler yayınlamaktan maksat milleti aldatmak ve miskinliğe sürüklemek değil midir? Hangi adaletten söz ediliyor? Hangi ölçülü davranma isteğinden vuruluyor? Bunların asılları var mıydı? Memleketin hükümet merkezinden başlayarak yabancılar tarafından her yerde yapıla gelenler gerçekten bunun aksini ispat edecek fiili ve apaçık deliller değil miydi? Gerçekte Wilson prensipleriyle birlikte sahneden çekilmiş ve Osmanlı ülkesine ait toprakların Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da ve her yerde işgaline seyirci bulunmuyor muydu? Bu kadar kesin yıkılış belirtileri karşısında aklı, kavrayışı, vicdanı olan adamların kendi kendilerini aldatmalarına ihtimal verilir mi? Bu gibi adamlar aslında kendilerini aldatacak kadar budala olurlarsa onların memleket kaderini elde tutmalarına aklı eren ve korkunç gerçeği görenler katlanabilirler mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyorlar ve kendilerini aldatmıyorlarsa milleti kandırarak bir koyun sürüsü halinde düşmanın pençesine teslim etmek için canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bütün bu noktalar göz önünde bulundurularak verilecek hükmü kamuoyuna bırakırım. Tek kusurumuz. Efendiler, hükümetin bildirisinin anlamsızlığına ve taşıdığı düşüncelerin sakatlığına rağmen biz heyeti temsiliye adına aynı tarihte 7 Ekim günü yeni kabineyi destekleme kararı veriyoruz. Yeni hükümetle milli dava arasında tam bir uzlaşma meydana geldiğini millete müjdeliyoruz. Her yerde hükümet işlerine asla karışılmamasını sağlayarak hükümetin kuvvetini artıracak, işlerini kolaylaştıracak tedbirler alıyoruz. İçeride ve dışarıda tam bir birlik olduğunu fiilen ispat edecek bir durum alıyoruz. Özet olarak, memleketin kurtuluşunu sağlayabilmek için dürüstlük ve içtenlikle düşünenlerin akıl ve vicdan bakımından yapmaya mecbur oldukları akla gelebilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Milletvekillerinin bir an önce seçilmesini sağlamak için teşvik ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Milli teşkilatı dağıtmıyoruz. Tek kabahatimiz budur. Damat Ferit Paşa'dan sonra diğer bir damat paşanın etrafında sadrazam diye, nazir diye toplanmış bir takım kuş beyinleri, alçak bir padişahın alçakça düşüncelerini kolaylıkla uygulayabilsin diye serbest bırakmayacağımızı hissettiriyoruz. Temsilcimiz Cemal Paşa, kabine hakkında bizim olumlu kanaatimizi alabilmek ve güvenimizi kazanabilmek için her çağrıya başvurmaktan geri durmuyor. Ahmet İzzet Paşa'ya da kabineyi övdürerek varlığımızın silinmesi gereğine dair öğütler verdiriyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın öğütleri. Gerçekten de Ahmet İzzet Paşa'nın şifre içinde kalan imzasıyla Cemal Paşa'dan 7-8 Ekim 1919 tarihli şöyle bir telgraf almıştık. Harbiye 7-8 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yeni kabinede çoğunlukla olan eski ve yakın arkadaşlarımı ziyaret ederek durumun ne merkezde olduğu konusunda bir sohbet görüşmesi yapmıştım. Öğrendiğim bazı durumlar üzerine millet ve memleketin hayati çıkarlarını düşünerek ve aramızda öteden beri süre gelen dost ilişkilere, askerlikten gelen kardeşçe duygulara güvenerek aşağıdaki düşünceleri hemen belirtmek istiyorum. Birkaç aydan beri memleketin uğradığı istila ve yok olma tehlikesinin önüne geçilebilmek için şimdiye kadar Kuvayi Milliye'nin ve milli mücadelenin yaptığı yararlı etkiler herkesçe kabul edilmiştir. Yalnız bu hizmetin sonuçlarını alabilmenin bundan sonra bilgi ve görüş sahibi kanuni bir yönetimin kurulmasına bağlı olduğu da gerçeği görenlerce kabul edilmektedir. Artık hükümet ve milletin ikilikten ayrılarak bir birlik manzarası göstermesine aciz görüşüme göre tezaden zaruret vardır. Kabineyi oluşturan şahısların iyi niyetli ve tutarlı düşüncelerine herkesin güveni olduğu inancındayım. Hiçbir kabinenin görevini sürekli olarak yapması imkan bırakmayacak iç meselelerin dış siyaset üzerindeki korkunç etkileri bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar belirgindir. Milletvekillerin bir an önce seçilmesi ve meclisin toplanması için Osmanlı hükümetince acil tedbirler alınmaktadır. Vatanın kurtarılması uğrunda gösterdikleri kahramanca azim ve niyetlerinin hükümet üyelerince nasıl karşılandığı bugünkü bildiriden anlaşılacağından samimiyetle bir görüş birliğine varılacağına güvenim tamdır. Ancak bu sabah bendenizin yanına gelen duruma vakıf ve güvenilir bir zat Kütahya ve Bilecik taraflarında istenmeyen bazı nahoş olayların çıktığını söylemiştir. Bizi anlaşmazlık ve çözülmeye sürüklemek için dışarıdan ve içeriden birçok teşvik ve kışkırtmalar olacağını tahmin ve kabul etmek tabidir. Öte yandan dün nazirlerden birinin gösterdiği Kastamonu vali vekilinden gelmiş bir telgrafla da bazı memurların tayini ve cezalandırılması gibi işlerde İstanbul hükümetine sanki emredilmek isteniyordu. Bu gibi durumlar devleti bu kerteye indirmiş olan ve sizce de ne derecede kötülendiği bildiri ve yetki tanıma belgelerinde memnuniyetle görülen kötü idareyi aynen taklit etmek olacağından, böyle kimselere bu türlü davranma fırsatının verilmemesini herkesçe bilinen zeka ve anlayışımızdan beklerim. Özet olarak artık memlekette birliğin sağlanmasını ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle birliğin sağlanmasını ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle bağlantı kurulması içtenlikle tavsiye ve rica ederim. Ahmet İzzet, Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafa elden geldiği kadar hiçbir şahsi duygu ve düşüncemizi belli etmemeye çalışarak yumuşak ve hatta inandırıcı bir karşılık vermek uygun görüldü. Cevap şudur. Şifre Sivas 7-8 Ekim 1919, ilgi 7-8 10 1919, Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine, Ahmet İzzet Paşa Hazretlerine. Yüksek düşünceleriniz değerine yaraşır önemle dikkate alındı. Milli mücadelenin etkileriyle ilgili olumlu kanaate teşekkür edilir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan milli hizmetlerin tutarlı ölçülerle devam ettirileceğine, kanuni bir yönetimin tam olarak kurulmasına bütün varlığımızla çalışılacağına güven buyurulmasını rica ederim. Çünkü mücadelemiz kanuni bir devrenin açılmasını hedef almaktadır. Tanrı'ya şükürler olsun, hükümetle millet tam bir görüş birliğine varmış olduklarından, bundan sonra da devam edeceğinden emin bulunduğumuz karşılıklı samimiyet ve olgunluk derecesine ulaşmış olan birlik, kendini millet ve memleket çıkarlarını garanti edecek şekilde ortaya çıkacaktır. Kötü icraat ve siyaseti herkesçe bilinen Ferit Paşa kabinesine milletin uymaması, gayi ve hareketlerine katılmamış olması, dış politikamız üzerinde hiçbir tehlikeli etki uyandırmamış, aksine Ferit Paşa kabinesinin sebep olduğu bütün kötü etkileri ortadan kaldırarak şükranla karşıladığımız bugünkü elverişli siyasi durumumuzu sağlamıştır. Milletin güvenini kazanmış olan bugünkü kabineyle anlaşmış bulunmanın içteki durumumuzu dış siyaset üzerinde pek yararlı ve etkili kılacağına şüphe yoktur. Olağanüstü durumlarda bazı yerlerde istenmeyen bazı olayların çıkmış olması kaçınılması imkansız zaruri ve olağan şeylerdir. Özellikle Kütahya, Bilecik ve Eskişehir gibi yerlerdeki suçsuz, haksızlığa uğramış halkın karşılaştığı baskı ve kötülükler lütfen ve biraz da insaflıca düşünülürse şikayet konusu olarak görülen olayların ne kadar haklı olduğu bir an üzerinde durmakla anlaşılır. Buralardaki acıklı ve iç sızlatıcı durumu da eski hükümetin miskince davranışının sebep olduğu düşünülünce bu olaylardan milli mücadeleyi sorumlu tutmaya kalkışmak haksızlık olur inancındayım. Kastamonu vali vekilinin zat-ı devletlerince söz edilen telgrafından dolayı kendisini de mazur görmenizi rica edeceğim. Çünkü bu biçim müracaat yalnız Kastamonu'dan değil daha başka yerlerden de yapılmıştı. Yeni kabinenin kararsız gibi görünen başlangıçtaki tutumu bir iki gün daha devam etseydi bu türlü başvurular memleketin her köşesinden yağacaktı. Bundan böyle bu gibi hareketlere asla meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınacak, gerekli etkiler yapılacak ve zat-ı devletlerin tavsiyelerine uyularak tam anlaşmanın gerçekleşmesi ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle yakın işbirliği sağlanması için samimi olarak çaba harcanacaktır. Saygı ve tazim ile ellerinizden öperim efendim. Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı nasihatnamenin ve buna verdiğimiz cevabın gözden geçirilmesi bir hatıramı canlandırdı. Milletçe bilinmesi ve tarihe geçmesi için onu da söylemiş olayım. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Sohbet sırasında aleyhimde olur olmaz bazı şeyler söyler ve bu dedikodulara önemli bir keşfini de ekler. Cumhuriyet kuracaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusunu isterseniz efendiler, Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Orduları Başkomutanı Ali Rıza Paşa'nın arslanlardan oluşmuş bulunan koskoca Türk ordularını bozguna uğratıp yok ettirdikten ve verimli Makedonya topraklarını düşmana terk edip bağışladıktan sonra devletin en kritik anında Vahdettin'in emellerine hizmet için gereken vasıfları kazanmış olduğuna ve bu ünlü ordular başkomutanının bu defada kendine en becerikli yardımcı olarak eski genelkurmay başkanını harbiye nezaretine getirmeyi düşüneceğine olan gözüyle bakılabilir. Fakat milli mücadelenin cumhuriyet hedef aldığını bu kadar çabuk ve kolaylıkla sezip kavrayabileceğine hayran olmamak mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren, bu hikayeyi bizzat İzzet Paşa'nın ağzından işiten ve şimdi içinizde bulunan çok değerli bir arkadaştır. Salih Paşa heyeti temsiliye ile görüşmek için geliyor. Efendiler, Cemal Paşa 9 Ekim 1919 tarihli bir şifreyle heyeti temsiliye ile yakından görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın yola çıkmasının uygun görülmekte olduğunu bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için görüşme yerinin mümkün olduğu kadar yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareketinin yerinde olacağını düşünüldüğü belirtildikten sonra heyeti temsil eden kimlerle ve nerede görüşüleceğinin tasarlandığını sordu. 10 Ekim'de verdiğimiz cevapta görüşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettik. Görüşmek üzere heyeti temsil eden benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün hareket edeceğinin ve Amasya'ya ne zaman gelebileceğinin gün ve saatini de bildirilmesini rica ettik. Efendiler, memleketin her tarafında milli teşkilatın genişletilmesi ve köklendirilmesi çalışmalarına devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerinin yapılmasını sağlamaya ve çabuklaştırmaya çalışıyorduk. Bu konudaki görüşlerimizi gerekenlere de bildirerek bazı kimseleri tavsiye bile ediyorduk. Ancak cemiyet adına aday göstermemeyi prensip olarak kabul etmemekle birlikte milletvekili olmak için başvuranların Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ilkelerini ve kararlarını benimsemiş kimselerden olmasını yürekten istiyor ve bu gibi kimselerin cemiyet adına kendiliklerinden adaylıklarını koymaları gereğini de ilan ediyorduk. Milli davaya hizmet eden memurların birer sebep uydurularak nakledilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi milli davaya karşı oldukları için millet tarafından kovulan memurların da memurluk sıfatlarının korunmaya devam edilmesi yüzünden bazı yerlerden yeni kabineyle uyuşmanın ne demek olduğunun anlaşılamadığı yolunda sitem ve şikayetler gelmeye başladı. Bu hususu 11 Ekim'de Cemal Paşa'ya yazarak kabinenin dikkatini çekmek istedik. Askeri Nigehban Cemiyeti. Bir de efendiler bilirsiniz ki İstanbul'da Askeri Nigehban Cemiyeti diye bir bozguncu grubu türemişti. O zamanki bilgilere göre bu grubun başında bulunanlar Kiraz Hamdi Paşa hırsızlıktan dolayı ordudan kovulmuş Kurmay Albay Refik Bey, eski halasker grubundan Binbaşı Kemal Bey, eski Bandırma Sevkiyat Başkanı Topçu Binbaşılarından Hakkı Efendi ve daha bu dernekle ilişkisini kesip kesmediği bilinmeyen ve ordudan atılmış bulunan Kurmay Binbaşı Nevres Bey gibi çeşitli yolsuzlukları yüzünden ordudan atılmış yahut da emekli edilmiş bulunan kimselerle ahlaksızlıklarıyla tanınmış az sayıdaki kimselerden ibaretti. İşte bu dernek İkdam Gazetesi'nin 23 Eylül 1919 tarih ve 8123 sayılı nüshasında bir bildiri yayınlamıştı. Dernek bu bildirisiyle kendilerine vatan ve milletin bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paşa'nın Harbiye Nazırlığı zamanında bu dernek hakkında kovuşturmaya başlanmıştı. Değişikliklerden dolayı arkası kesildi. Böyle bir derneğin varlığı ve faaliyeti ordu mensuplarının sinirlerini geriyordu. Heyeti temsiliyeye müracaatlar başlamıştı. 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Naziri Cemal Paşa'dan kendi başarısı bakımından bu fesat yuvasının kökünden sökülüp atılmasını ve mensuplarının şiddetle cezalandırılmasını ve bu yoldaki işlemlerin orduya bildirilmesini rica ettim. Cemal Paşa'dan 14 Ekim'de aldığım bu kesin olarak kararlaştırılmıştır şeklindeki kısa ve kesin dilli telgrafı 15 Ekim'de bütün orduya özel olarak duyurdum. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulandığını hatırlayamıyorum. İşgali suçlamayan bir siyaset. Efendiler, hatırlayacaksınız. İngilizler Merzifon'u ve arkasından da Samsun'u boşaltmışlardı. Bu münasebetle ve Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine Sivas halkı Fener Alayı düzenledi ve gösterilerde bulundu. Bir takım nutuklar verildi. Bu sırada halk da kahrolsun işgal diye bağırdı. Sivas'ta yayınlanan İrade Milliye gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa bu gazetenin haberlerine dayanarak Sivas iline yaptığı bir tebliğde kahrolsun işgal şeklindeki yazılar hükümetin bugünkü siyasetine uygun değildir diyordu. Bu ne demektir efendiler? Hükümet işgali suç saymayan bir politika mı gidiyordu? Yoksa kahrolsun işgal dedikçe memleketi daha çok işgale mi yol açılacaktı? İşgal ve saldırı karşısında milletin sessizlik ve sükunet içinde kalması, işgalden tepkilenmiş görünmemesi mi akla ve politikaya uygundu? Böyle sakat ve hayvanca bir düşünce, çöküş ve yok oluş uçurumuna kadar tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi? İşte bu münasebetle 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdığım bir telgrafta vatanın bir kısmının boşaltıldığını gören milletin bu şekilde hatta daha da belirgin bir şekilde duygularını açığa vurmuş olmasını pek uygun ve yerinde gördüğümüzü ve milletin gerçek duygularına dayanarak hükümetin bu haksız işgalleri siyasi bir dille resmen reddetmesini, bugüne kadar ateşkes antlaşmasına aykırı olarak yapılmış müdahaleleri protesto ederek yapılanların düzeltilmesini isteyeceğini beklemekte izledikten sonra bu vesileyle hükümetin gütmekte olduğu politikada heyeti temsiliyece henüz bilinmeyen noktalar varsa aydınlatılmasını rica ettim. Temsilcimiz ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın cevabı pek ilgi çekicidir. 18 Ekim 1919 tarihli olan bu cevapta şu cümlelerin taşıdığı anlam dikkate değer. Milli dava çerçevesi içinde işleri yürütme sorumluluğunu yüklenmiş olan İstanbul hükümeti, tutumunda ve işlerinde siyasi mecburiyetleri kollamak, yabancılara karşı daha konukseverce ve yumuşakça hareket etmek zorundadır. Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı. Efendiler, Rıza Paşa kabinesi ve o kabinede Harbiye Nazırı olan zat, aziz vatanımızı işgal eden, süngülerini milletin can evine saplayan düşmanları misafir kabul ediyor ve onlara karşı konukseverce ve yumuşakça harekette bir zaruret görüyor. Bu ne görüştür, bu ne kafadır, milli dava bu muydu? Harbiye Nazırı özellikle milli teşebbüslerinin yanlış yorumlanması yolunda girişilen faaliyetlerin daha güçten düşmediği şu sıralarda işaret ettiğim ihtiyatlı davranışların yersiz olmadığı kabul buyrulur inancında olduğunu söyleyerek milli teşebbüslerden zarar görülmüş olduğunu anlatmaya, bu yüzden meydana gelen kötülüğü tamir için tedbirlerinin yersiz olmadığını bize de kabul ettirmek ustalığını göstermeye çalışıyor. Harbiye Nazırı telgrafını şu cümleyle bitiriyor. Olgunluğunu eserleriyle ispatlamış olan yüce milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümetin, işlerinde serbest kaldıkça dışarıya karşı sözünü daha çok dinleteceği açık bir gerçek olduğuna göre, saygıdeğer heyeti temsil eden hükümetin yaptığı işleri daha çok desteklemelerini rica ederim. Efendiler, Cemal Paşa gerçekten önemli noktalara dokunuyor. Önce milletin olgunluğunu ispat ettiğini söyleyerek, bizim millet adına öne düşüp yol göstermemize ihtiyaç olmadığını dolaylı bir şekilde hissettirerek, bizi millet nazarında gereksiz bir takım müdahaleciler sayıyor. İkinci olarak, bizim hükümeti serbest bırakmadığımızı ve bu yüzden dışarıya karşı sözünü dinletmeye engel olduğumuzu söylüyor. Efendiler, yüce milletimizin olgunluğu ispat eden eserler, Erzurum, Sivas kongreleriyle bu kongrede aldığı kararlar, bu kararların uygulanmasına çalışmak suretiyle birlik ve dayanışma yaratılmaya başlanması ve Sivas kongresini yapanları yok etmeye kalkışan damat Ferit Paşa kabinesini düşürmek gibi işler, davranışlar ve uyanıklıktı. Bu kadarla yetinmek, bütün bu hareket ve faaliyetlerde olduğu gibi bundan sonra da millete önderlik etmek gibi vicdani bir görevden vazgeçerek hükümeti serbest bırakabilmek ancak bir şartla mümkün olabilirdi. O da serbest kalmaya layık olduğu anlaşılacak, millet meclisine dayalı milli bir kabinenin memleket ve millet mukadderatını gerektiği şekilde üstlendiğine inanmaktı. Milletin kahrolsun işgal şeklindeki protestosunu boğmaya çalışan duygu ve kavrayıştan yoksun, hayvancı insanlardan kurulu ve içinde hain bulunan bir heyetin ahmakça, bilgisizce ve miskince hareketlerinin seyirci kalmak, akıl ve anlayış sahibi vatansever kimselerden beklenebilir miydi? Bir de efendiler, Cemal Paşa, milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümet sözüyle pek büyük ve apaçık bir yalana başvuruyordu. Milletin hükümete güven duyup duymadığı daha belli değildi. Bu söz ancak hiç olmazsa kabine millet meclisi huzurunda güven uyandıktan sonra söylenebilirdi. Oysa daha millet meclisinin üyeleri bile seçilmiş değildi. Harbiye Nazırı bu sözü söylediği dakikada yalnız bir tek kişinin güvenini kazanmış bulunuyordu. O da devlet başkanlığı makamını kirletmekte olan hain Vahdettin'di. Heyeti temsiliyenin kendileriyle uyuşmaya ihtiyaç duymuş olmasını millet adına güvene sahip olmakmış gibi kabul etmek istiyordu. Eğer maksatları buysa milletin kendilerine güven vasıtası olan bu heyeti aradan çıkarma gereği nereden doğuyordu? Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor. Efendiler, Ferit Paşa hükümetinin düşmesi memlekette kararsızlık içinde bulunan bazı yerlerinde duyguları ve maneviyatları üzerinde olumlu etki yaptı. Her tarafta sivil ve askeri amirler başta olmak üzere teşkilata hız verildi. Ali Fuat Paşa batıdaki illerin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskişehir, Bilecik ve arkasından Bursa bölgelerinde bizzat dolaşmak ve gereken kimselerle haberleşmek suretiyle çalışıyordu. Balıkesir'de bulunan Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa, o bölgenin milli teşkilat ve askeri hazırlıklarıyla ilgileniyor ve uğraşıyordu. Bursa'da bulunan Albay Bekir Sami Bey, 8 Ekim'de Ferit Paşa'nın adam olan valiyi İstanbul'a göndererek kongrenin kararlarını uygulatmaya başlamış ve bir merkez heyeti oluşturmuştu. Milli teşkilatla uğraşıldığı kadar milletvekili seçimiyle de büyük bir ilgiyle uğraşılıyordu. Memleketteki bütün milli kuruluşların aynı adı altında heyeti temsiliyeye bağlı olması ilkesi izleniyordu. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar bölgelerinde teşkilatın kuvvetlendirilmesi için Aydın, Konya, Bursa, Balıkesir bölgelerinde bağlantı kolaylığı sağlayıcı tedbirler alınıyordu. Batı cepheleri üzerinde harbiye nezaretine bilgi veriliyor, hükümetçe ne gibi işler ve tedbirler düşünüldüğü de sorularak hükümetin ilgisi çekilmeye çalışılıyordu. Efeler tarafından idare edilen Aydın cephesindeki kuvvetlere bir komutan gönderme konusu düşünülmeye başlandı. İşgal altındaki yerlerde gizli milli teşkilat kurulması için 14 Ekim'de Ali Fuat Paşa'ya ve Afyonkarahisar'daki 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'e yazıldı. Bununla birlikte bu tarihlerde daha bazı yerlerden amacın hiç anlaşılamadığı görülüyordu. Örnek olarak Reddi İlhak Cemiyetlerinin kendi adlarına tebliğler yayınladıkları oluyordu. 12 Ekim 1919 tarihinde Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı'nın imzasıyla gönderilen bir yazıda 20 Ekim'de büyük bir kongrenin toplanacağı, bu kongreye iki temsilci gönderilmesi illerden isteniyor ve bir takım tedbirler alınması bildiriliyordu. Öbür taraftan Karakol Cemiyeti'nin de İstanbul'dan başka Bursa yöresinde de faaliyette bulunduğu anlaşıldı. Bu dağınıklığın önüne geçmek için gereken tedbirler alındı. Özellikle Ali Fuat Paşa'ya, Balıkesir'de Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e, Bursa Merkez Heyetine gerektiği şekilde yazıldı. İtilaf ve Hürriyet Cemiyeti de düşmanlarla birlikte Anadolu'da milli davaya karşı örgütlenmek üzere 75 kişi kadar göndermiş, bu haber alındı. Kolorduların dikkati çekildi. İstanbul'da gizli çalışmaya karar verildi. Teşkilatın genişletilmesi için Trakya'ya Cafer Tayyar Bey vasıtasıyla talimat verildi. Meclis-i Mebusan'ın toplanacağı yer. Efendiler, bir yandan milletvekillerinin seçilmesine çalışırken, bir yandan da Meclis-i Mebusan'ın nerede toplanabileceği düşüncesi kafamızı kurcalıyordu. Hatırlayacaksınız ki Erzurum'dan Refet Paşa'nın bu konuyla ilgili bir telgrafına cevap verirken, meclis toplanmadı fakat İstanbul'da değil Anadolu'da demiştim. Çünkü ben meclisin İstanbul'da toplanması kadar mantıksız ve maksatsız bir davranış tasavvur edemiyordum. Ancak bu hususta yetkili olanları ve kamuoyunu bu gerçeğe inandırmadıkça düşüncemizin gerçekleşmesi mümkün değildi. İstanbul'da toplanmanın sakıncalarını olduğu gibi gözler önüne sermek gerekiyordu. Bu maksatla ve milli dava yorumlara ve yabancılara, Hristiyanlara karşıymış gibi göstermek için Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin gayretleriyle Ermeni Patrikhanesi'nde yapılan toplantılar ve Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin teşebbüsleri üzerine Harbiye Nazırı vasıtasıyla İslam hükümetinin dikkatini çektik. 13 Ekim 1919 tarihinde Meclis-i Mebusan'ın açılışından sonra Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin nasıl bir siyasi durum alması gerektiği görüşünde bulunduğunu Cemal Paşa vasıtasıyla hükümetten öğrenmeye çalışırken Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmasında ne gibi siyasi bir güvence elde edileceğini düşünüldüğünü de sorduk. Aynı tarihte Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da korkusuzca toplanmasını sağlamak için hangi güvenlik ve korunma tedbirlerinin alınmasını düşünüldüğünü ve ne yapılmak gerektiğini İstanbul'da teşkilatımızın merkez heyetinde bulunan ve Çanakkale Müstakyen Mevki Komutanı olan Albay Şevket Bey'den sorduk. Amasya Mülakatı. Efendiler, hatırınızdadır ki Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da bir görüşme kararlaştırılmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış politikası, iç idaresi ve ordunun geleceği ile ilgili konular üzerinde görüşülme ihtimali vardı. Bu nedenle kol ordu komutanlarının düşünce ve görüşlerini önceden bilmek bence pek yararlıydı. Salih Paşa ile Amasya'da 20 Ekim'de başlayan görüşmelerimiz 22 Ekim'de son buldu. 3 gün süren görüşmelerin sonunda ikişer nüsha olmak üzere 5 ayrı protokol düzenlendi. Bu 5 ayrı protokolden 3'ü Salih Paşa'da kalanlar bizim tarafımızdan, bizde kalanlar Salih Paşa tarafından imza edildi. 2 protokol gizli sayılarak imza edilmedi. Amasya mülakatı sonunda alınan kararlar kol ordulara da bildirildi. Efendiler, bu münasebetle bir noktayı belirtmek isterim. Bizce temel alınan husus, milli teşkilatın ve heyeti temsiliyenin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmış bir siyasi varlık olduğunun, görüşmelerimizin resmi bir nitelik taşıdığının ve sonuçlarına mutlaka uyulması gerektiğinin taraflarca resmen taahhüt edilmiş bulunduğunu tasdik ettirmekti. Bundan dolayı görüşmelerin sonuçlarını içine alan zabıtların protokol olduğunu kabul ettirmek ve İstanbul hükümetinin temsilcisi olan Bahriye Nazırı'nı imza ettirmek önemliydi. 21 Ekim 1919 tarihli protokol metni denebilir ki hemen bütünüyle Salih Paşa'nın teklifleri olup kabulünde sakınca görünmeyen bir takım maddelerden ibarettir. 22 Ekim 1919 tarihli ikinci protokol uzun süren tartışmalı bir görüşmenin zabıt şeklindeki özetidir. Bu görüşmede her iki tarafın hilafet ve saltanat konusundaki karşılıklı güvenceleri ile ilgili geniş açıklamaları içine alan bir girişten sonra Sivas Kongresi'nin 11 Eylül 1919 tarihli bildirisindeki maddelerin görüşülmesine başlandı. 1. Bildirinin birinci maddesinde tasarlanan ve kabul edilen sınırların en düşük düzeyde bir istek olmak üzere elde edilmesinin sağlanması gereği ortaklaşa kabul edildi. Görünüşte Kürtlere bağımsızlık kazandırmak gayesiyle yapılmakta olan bozguncu propagandaların önüne geçme hususu uygun bulundu. Bugün için düşman işgali altında bulunan bölgelerden Çukurova'yı Arabistan ve Türkiye arasında bir tampon devlet yapmak üzere anavatandan ayırma isteğinde bulunulduğundan söz edildi. Anadolu'nun en koyu Türk çevresi, en bereketli ve zengin bir bölgesi olan bu parçasının hiçbir şekilde ayrılmasına razı olunmayacağı, Aydın ilinin de aynı kesinlikle ve öncelikle vatan topraklarından kopmasının mümkün olmadığı ilkesi genellikle kabul edildi. Trakya konusuna gelince, burada da görünüşte bağımsız bir hükümet, gerçekte bir sömürge devlet kurulması, böyle olduğu takdirde de Doğu Trakya'dan Midye en üst çizgisine kadar olan bölgeyi bizden ayırma isteğinin söz konusu olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruldu. Ancak Edirne'nin ve Meriç sınırının bağımsız bir İslam hükümetine katılmak için bile olsa hiçbir şekilde bırakılmasına rıza gösterilmemesi ilkesi ortaklaşa kabul edildi. Bununla birlikte bütün bu maddede söz konusu edilen hususlar hakkında meclisin vereceği en son kararı elbette uyulacaktır dendi. 2. Bildirinin 4. maddesindeki azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak nitelikte imtiyazlar verilmesinin kabul edilmeyeceği konusundaki fıkra üzerinde önemli duruldu. Bu kaydın bağımsızlığımızı fiilen sağlamak için elde edilmesi zaruri bir istek olarak düşünülmesi ve bundan yapılacak en küçük bir fedakarlığın bağımsızlığımızı derinden zedeleyeceği öne sürüldü. Bu maddede söz konusu olan ve azınlıklara fazla imtiyazlar verilmemesine yönelmiş olan gaye ulaşılması gerekli bir hedef olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte gerek bu konuda gerek yaşama hakkımızın savunulması konusundaki öteki isteklerimiz ilgili hususlarda birinci maddenin sonunda olduğu gibi burada da Milli Meclis'in oy ve kararlarının geçerli olacağı kaydı konuldu. 3. Bildirinin 7. maddesi gereğince bağımsızlığımız tam olarak korunmak şartıyla teknik, sanayi ve ekonomi alanlarındaki ihtiyaçlarımızın nasıl giderilebileceği konusu tartışıldı. Memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet olursa, bunun üzerinde gerektirebileceği bir kontrol hakkının genişlik derecesi kestirilemeyeceğinden, bu hususun bağımsızlığımıza ve gerçek milli çıkarlarımıza zarar vermeyecek biçimde, uzmanlarca esaslı bir şekilde düşünülerek sınırlandırıldıktan sonra, Milli Meclis'te uygun bulunacak şeklin kabulü görüşüldü. 4. 11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi kararlarının öteki maddeleri de Meclis-i Mebusan'ın kabulüne sunulmak şartıyla uygun görüldü. 5. Bundan sonra Sivas Kongresi'nin 4 Eylül 1919 tarihli kararlarının teşkilat bölümüyle ilgili 11. maddesinde yer alan Anadolu Birimli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin durumu, bundan sonraki çalışma şekli bir alan üzerinde duruldu. Bu maddede milli iradeyi hakim kılacak olan Meclis-i Milli'nin yasama ve denetleme haklarına güvenlik ve serbestlikle sahip olduktan, bu güvenlik Meclis-i Milli'ce de doğrulandıktan sonra cemiyetin şeklinin kongre kararıyla belirleneceği açıklanmıştır. Burada söz konusu olan kongrenin şimdiye kadar yapılan Erzurum ve Sivas kongreleri gibi İstanbul dışında ayrı bir kongre halinde olması şart değildir dendi.